11. ayrım. Bir hikaye. Bakış açısı. Mahkeme salonu gün ortası tenhalığındaydı. İlginç bir dava olmadığı için salonda fazla seyirci yoktu. Davalı ve davacı yerinde ise yaşlı bir kadınla bir erkek oturuyordu. Gencecik hakim salona girince ikisi de zar zor ayağa kalktı. Hakim yerine oturdu. Önündeki dosyaya bir göz attıktan sonra yüzünü buruşturup içinden söylendi. Al bir boşanma davası daha. Davacı ile davalıya bakınca şaşırdı. İkisi de 70'ini aşkın görünüyordu. 80'inde filan olmalılar diye düşündü. Bu yaştan sonra da boşanma davası açılır mı? Neyse barıştırıp davayı düşürürüz. Yaşlı çifti barıştıracağından emin olarak sesini yükseltti. Anlat bakalım ne? Dededen niye boşanmak istiyorsun? Yaşlı kadının gözleri doluydu. Kırpıştıra kırpıştıra torunu yaşındaki hakime baktı ve inim inim bir sesle anlatmaya başladı. 50 yıl kadar önce evlendik. Evlendiğimiz yıl kocam olacak adam bana bir buket fesleğen çiçeği verdi. Kendisi o kadar duyarsızdır ki eminim bunu hatırlamaz bile. İşte onların yaprağını saksıya ektim. Yeni fesleğenler ürettim. Bir zaman sonra salonum fesleğen bahçesine döndü. Hepsini çok seviyordum. Çünkü hepsinin özünde bir zamanlar kocamın bana armağan ettiği fesleğen yaşıyordu. Bu kadar düşkün olmamı yadırgayabilirsiniz ama ne yapayım? Yavrumuz olmadığı için bütün sevgimi onlara vermiştim. Bir gün baktım yaprakları sararıyor. Kocam askerliğini bahçıvan olarak yapmıştı. Neden öldüklerini sordum. Bana dedi ki fesleğenler gündüz değil gece yarısı sulanırmış. Bunu duymamla her gece kalkıp çiçeklerimi sulamaya ant içtim. Yaşlı kadın derin bir iş çekti. Bu defa hakime bakmamaya çalışarak konuşmasını sürdürdü. Hastalıkta, sağlıkta, soğukta, sıcakta tam 50 yıl boyunca her gece yatağımdan kalkıp sedef çiçeklerimi suladım. Şu benim boşamak istediğim adam bir sabahta ben kalkayım demedi. Hiçbir yardımını görmedim. Peki boşanmak için bunca sene neden bekledin nine diye sordu gencecik hakim. 3 sene, 5 sene baktın kafana göre değil. O zaman boşansaydın ya. Ailenin kutsal olduğunu öğrettiler bize evladım. Zırt pırt boşanma olmaz. Bıçağın kemiğe dayanması lazım. Anladım derken gülümsedi hakim. Bıçak ne zaman kemiğe dayandı? Birkaç gün önce diye soruya cevap verdi yaşlı kadın. Yorgunluktan, belki de yaşlıktan o sabah uyuyakalmışım. Çiçeğime su veremedim. Yavrucak susuzluktan öldü, kuruyuverdi. Hiç olmazsa tek bir sabah yardım etseydi ama etmedi. Onun yüzünden yavrucağımı kaybettim. Böyle bir adamla artık bir dakika bile evli kalamam hakim evladım. Lütfen bizi boşa. Onsuz daha huzurlu yaşayacağıma eminim. Kadın sustu, gözlerini sildi. Gencecik hakim yaşlı adama çevirdi gözlerini. Eşini duydun diye konuştu. Söyleyeceğin bir şey var mı? Var dedi yaşlı adam karısı tarafından ağır şekilde suçlandığı için önüne bakarak. Ancak nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ta başından başla dedi hakim. En başından. Tamam dedi yaşlı adam ve hikayesini anlatmaya başladı. Askerliğimi reisi Cumhur Köşkü'nde bahçıvan olarak yaptığım sırada tanıdım Fadime'yi. Fesleğenlerle, krizantemlerle, açelyalar ve sedef çiçekleriyle birlikte. Birbirimizi ölümüne sevdik. Ona en güzel çiçeklerden buketler yaptım. Sonra evlendik. Evliliğimizin ilk yıllarında boyun ağrısı çektiği için doktora götürmüştüm. Doktor boyun kireçlenmesi teşhisi koydu. Uzun süre yatakta kalırsa boynundaki kireçlenmenin artacağını, bu sebeple her gece kalkıp gezinmesi gerektiğini söyledi. Her gece en az bir kere yataktan kalkıp dolaşsın dedi. Fakat eşim doktor dinlemedi. Bu konuda beni de dinlemedi. Aramızda bu tartışma sürerken sedef çiçeklerinden en gösterişlileri korumaya yüz tutmaz mı? Hemen aklıma bir cinlik geldi. Gece yarısı sularsa yeniden yeşireceğini söyledim. Çiçeklerini o kadar çok seviyordu ki her gece sulayacağını biliyordum. Ancak uykusu ağırdır Fadime'min. Bunun da bir yolunu buldum. Ne yaptım, ettim, onu her gece uyandırdım. Ve sevdiğim kadını evladı gibi sevdiği çiçeklerini sularken her gece gizlice seyrettim. Ama geçen gece yaşlılık işte, uyanamamışım. Uyanamayınca Fadime'mi de uyandıramadım. Çiçek susuz kaldı. Bu yüzden suçlanıyorum ve benden boşanmak istiyor. İnsafınıza havale ediyorum hakim oğlum. Her şey göründüğü ya da sanıldığı gibi değildir. Mutluluktan herkes söz eder ama onun ne olduğunu kimse bilmez. Madame Roland. Mutlu olmak zor değil ama istemek lazım. Mutlu olmak elbette zor değil ama önce karar verip istemek lazım. Genelde bizi mutsuz eden konuları şöyle bir özetleyelim. 1. Pahalılık, enflasyon, kötü ekonomi ve buna bağlı olarak gelişen sıkıntılar, ödenmeyen çekler, tahsil edilemeyen senetler ve geçim sıkıntısı. 2. Ailevi problemler, şiddet, kavga, çocukların okulu vesaire. 3. Toplumsal dertler, başörtüsü yasağı vesaire. Mutlu olmanın çok kesin hattı belirli bir yöntemi, mutluluğun belirli bir standardı yok. Kendi kendime şu soruyu hep sordum. İnsan nasıl mutlu olabilir? Ve insan hangi seviyede mutlu olabilir? Sonuçta anladım ki mutluluk standart dışı bir şey. Kimine göre zaten böyle bir şey yok. Mutluluk sıkılan insanın uydurduğu bir kavram. Biz insanlar da yoku arayan zavallıyız. Yoku ararken hayatı unutup kendimizi helak ediyoruz. Bence bu yanlış bir açıklama. Hayatta mutluluk var. Ahiret de mutluluk yurdu. Bence bu yanlış bir açıklama. Hayatta mutluluk var. Ahiret de mutluluk yurdu cennet varsa, dünya ahiretin küçük bir modeli olduğuna göre dünyada mutluluk var. İnsan mutlu olabilir ya da insan kendini mutlu hissedebilir. Nasıl sorusuna standart bir cevap bulmaya çalışmak şart değil. Belki bu sualin insan adedince farklı cevapları var. Bence her insan mutluluğu düşleme yerine elinde bulunan değerleri dolu dolu yaşamalı. Ailevi problemlerin çözümü belli. Sevgi ve aşk. Bunu şimdiye kadar çok tartıştığımız için buraya almıyorum. Mutsuzluğumuzun diğer kaynakları ise saat bugüne ait sorunlar değil. Bazıları 10 yaşında, bazıları 100 yaşında. Belki boyut değiştirerek bazıları yüzlerce yıl daha sürecek. Peki biz yüzyıllar boyu mutsuz mu olacağız? Bugünkü mutsuzluk kaynaklarımızın çoğu geçmişte de vardı. Abartmıştık, büyütmüştük ve altında ezilmiş, mutsuz olmuştuk. Ne kazandık? Yıllar boyu dertlendik, mutsuz olduk diye sorunlar bitti mi? Bitmedi. Aleyhimize oldu. Fazlaca bunaldığımız için hiçbir çözüm üretemedik. O zaman da sorunların altında daha çok ezildik. İnsanın doğduğu yerde dert bitmez. Mutlu olmak için dertlerimizin bitmesini, her işin yolunda gitmesini beklersek sonsuza dek bekleriz. Bekleriz ama dertlerin bittiği günü görmeden ölürüz. Çünkü ulaşmaya çalıştığımız gelişmiş toplumların da dertleri bitmedi. Geçim dertleri yok. Ekonomik problemlerin çoğunu çözmüşler. Fakat bunalımdan ve ona bağlı olarak intiharlardan kurtulamamışlar. Öyleyse mutluluk aradığımız yerde değil, yani dışımızda değil, içimizdedir. Ben hayatımın belli bir döneminde gerçek bir dertle yüzleşirken geçmişte yaşadığım dertleri, sıkıntıları çok abarttığımı, bazılarının dert filan olmadığını, bazılarının ise tam tersine mutluluk kaynağı bile olabileceğini fark ettim. Ve mutlu olarak yaşayabileceğim zamanları mutsuz geçirdiğim için pişmanlık duydum. Hayat yolu iniş çıkışlarla doludur. Acı ile tatlı, doğru ile yanlış, mutlulukla mutsuzluk, fakirlikle zenginlik iç içe gider. Öylesine hızlı bir akış var ki bazen aynı gün birbirine taban tabana zıt olgu ve duyguları dakika farkıyla yaşarız. Madem ki hayat geçici, her şey geçicidir. Geçici şeyler için kendimizi aşırı derecede sıkmanın, üzülmenin, stresten strese sokmanın anlamı var mı? Osmanlı ceddimizin çerçeveletip duvara astıktan başka felsefe olarak yüreğine de astığı bir levha vardır. Bu da geçer yahu. Ne zaman altından kalkamadığım işlerde boğulmaya ve çaresiz kalmaya başlasa, o levhaya bakar, bu levhanın sırrında rahatlardı. Çünkü o levhadaki tek cümleden ibaret bir şey değil, bir Allah'a teslimiyet vesikasıydı. Kulluk beraatı. Tevekkül etmeyi unuttuk. Problem çözmeyi beceremiyoruz. O zaman gelsin dertlenme, gelsin stres, gelsin çile, gelsin çile yumağına dokumalar. Artık kendimize ne kadar perişan edebilirsek, hırpalayabilirsek, bir kez bu da geçer yahu diyebilsek, problem mi? Geçer yahu. Sıkıntı mı? Geçer yahu. Ödeme darlığı mı? Geçer yahu. Başarısızlık mı? Geçer yahu. Hepsi geçer. Yeter ki insan olarak dinamik duralım, sorunlara teslim olmayalım. İşi eğlenceliye dönüştürün. Geçenlerde kahvaltı ederken eşim günlük işlerini saymaya başladı. Bulaşıklar yıkanacak, ev baştan sona süpürülecek, ütü yapılacak, yemek pişirilecek, markete çıkılacak. Gerçekten de ev hanımlığı zor zanaat. Boşuna mı bu işten anlayanlar ev hanımlarını ağır işçi sınıfından sayıyor. Bütün bunları bir günde yapmak yerine bazılarını ertelemesini söyledim eşime. Mesela yemek pişirmeyebilirdi. Akşama kahvaltı etsek kıyamet mi kopacak? Yemek pişirmeyeceğine göre markete gitmesine gerek yoktu. Bulaşıkları yıkama zorunda olabilirdi ama belki evi köşe bucak temizlemeyi yarına bırakabilirdi. Ütüyü de ikiye bölebilirdi pekala. Şahsen ütü yapmayı severim. Gömleğin kırışıklıkları düzelirken hayatımın kırışıklıkları da düzelirmiş gibi gelir. İş dünyanız hangi ev işine müsaitse o gün onu yapın bence. Böylece iş eğlenceye dönecek, sıkıcı olmaktan çıkacaktır. Stres yerine belki mutluluk bile verecektir. Pes etmek yok. Bugünkü Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan insanların kimi sosyal, kimi siyasal, kimi hukuksal, kimi ekonomik çeşitli sıkıntıları var. Zaman zaman kendimizi büyük bir baskı altında hissediyoruz. Bazen de pes etmemize ramak kalıyor. Sakın sakın asla vazgeçmeyin. Yarınlar istediğiniz gibi olacak. Yarınlarda insan hakları eksenli gelişmiş bir Türkiye doğacakmış gibi yaşayın. Eğitiminize devam edin, sınavlarınıza hazırlanın, mesleğinizin doruğuna çıkmaya çalışın. Herkes sizi vazgeçirmeye çalışsa bile hedefinize ulaşmaktan vazgeçmeyin. Unutmayın ki Hazreti İbrahim önünde Nemrut ateşi yanarken bile inandığından, düşündüğünden, hiçbir hedefinden vazgeçmedi. Sonuçta Nemrut ateşi Gülistan'a döndü. Çünkü rahmet yetişmişti. Rahmetin ne zaman yetişeceği belli olmaz. Bize rahmeti yönlendirmek düşmez elbet. Bize sabredip uğraşarak hak etmeye çalışmak düşer. Hayatı biz planlamıyoruz. Hayatı planladıklarını zannedenler de planlamıyorlar aslında. Bu Sefine-i Rabbani'nin, Rabbin gemisinin ezel ve ebede hükmeden bir kaptanı var. Bu yüzden kahırlanmaya, aşırı üzülmeye, üzülüp dünyaya kendini zindan etmeye gerek yok. Biz kuluz. Hayatı değiştirmek elimizde değil ama hayatı değiştirebilecek kudrete ram olmak, ona kul olmak elimizde. Dua ve niyaz ne güne duruyor? Çocuklaşmaktan asla korkmayın. Herkesin içinde bir çocuk var. Biraz haşarı, biraz uçarı, biraz sorumsuz, biraz hırçın, biraz şımarık ve alabildiğine sevimli bir çocuk. Mutluluğu yakalamak istiyorsanız içinizdeki çocuğu sakın öldürmeyin. Çocuklaşmaktan asla korkmayın. Hadi bakalım şimdi çocuklaşın. Sebepsiz gülün, yerlerde yuvarlanın. Su birikintisine basın, yüksek sesle konuşun. Fırsat buldukça çocuk olun ve çocuk olduğunuzu da hatırlayın. Çocuklar mutlu olmak için sebep aramaz. Zira onlar hep mutludur. Yeri geldiğinde de ağlayın. Çocuklar çok rahat ağlar. Rahmetli annem, erkekler ağlamaz derdi, beni öyle yetiştirdi. Toprağa verirken hıçkırıklarımı bastıramayınca ağzımı kulağına dayadım ve dedim ki, anacığım erkekler ağlamaz diye öğrettiydin ya, doğru değilmiş, işte oğlun ağlıyor. O gün ağlamayı öğrendim. Mutlu olmanın bir yolunu da gerektiğinde ağlayabilmek olduğunu anladım. Ve o günden beri ağlayamayan erkeklere hep acıdım. Hiçbir şey için geç değildir. Hayattan taleplerinizi ertelemeyin. Hayatın provası yoktur. Kundera. Hüzünlenme hakkınızı kullanın. Hüzünlenme hakkı tıpkı mutlu olma hakkı gibi bir haktır. İnsan yüreği yapaylık kaldırmaz. Yapaylıkları bir süre sonra kusmaya başlar. Her şey tabii olmalı. İnsan kendi idrakının meşruiyet zemininde özgürce hissettiklerini yaşamalı. Bir gün hüzün hissediyorsa bunu da ıskalamamalı. Moral FM'deki bir yorumumda söylediklerimi hatırlıyorum. Puslu ve yağmurlu bir hava vardı. Küçük bir sağlık problemi yaşıyordum. Çok sevdiğim birini toprağa vermiştim. Bunlar üst üste gelince hüzünlendim. Ve bir cuma günü hüzünlenme hakkımı kullandım. Gerçi o an bile mutlu olmama yetecek çok sebebim olduğunu biliyordum. Ama bazen bilmek yetmiyor. Hatta bazen bilmek gerekmiyor bile. Sadece yaşamak gerekiyor. Çünkü bazen bilmek mutluluktur. Bazen bilmemek. Bazen hatırlamak. bazen de unutmak. Mesela insanın kendi hastalık, kaza ve ölüm zamanını bilmemesi mutluluktur. Ne zaman kaybedip ne zaman kazanacağını bilmemesi de mutluluktur. Mutlu anları hatırlamak mutluluktur. Mutsuz anları hatırlamak insanı mutsuz eder. Demek hatırlamak da, unutmak da şükürle yad edilmesi gereken birer nimet. Hep sorarlar, attığın adımın sonunu iyi hesap ettin mi? Nereye varacağını biliyor musun? Bilmiyorum, ilk adımım, ikinci adımım, üçüncü, dördüncü ya da 74. adımım bir çukura gelebilir. Bu ihtimal hep var ama her adım atışımda durup ihtimal hesapları yapacak değilim. Hayat matematikten ibaret değildir. Ayrıca her adımda hesap yaparsam zaten hayatı kaçırırım. Atılması gereken adım atılır. Eğer sizi mutlu edeceğine inanıyorsanız atın adımınızı. Gelecek herkes için ne kadar tehdit ise sizin için de ancak o kadar tehdittir. Ya da kim bilir, belki attığınız adım sizin talihinize doğru gidişinizin ilk adımıdır. Gelecek korkusundan dolayı hayatı ıskalamak, yaşanması gerekenleri yaşamamak daha mı iyi? O konuşmada demiştim ki, insana hüzün de lazım. Ağlamak gülmek gibidir. Zaten ağlamayı bilmeyen gülmeyi beceremez. İlle de bir sebep aramayın hüznüme. Varsayın ki bugün hüzünlenme hakkımı kullanıyorum. Belki yıllar yordu beni, belki yollar yordu. Yaşadıklarımla bir türlü yaşayamadıklarım el ele verip yüreğime abandılar. Yürek yorgunuyum. Yalnızlaşmak ne demektir bilir misiniz? Toplum sizi sever, sayar, lütfeder, alır yüksek bir yere oturtur. Ama yükseklikten korkunuz olup olmadığını kimse sormaz size. Söyleseniz de inanmazlar. Çünkü onların nazarında siz o kadar güçlüsünüz ki korkmaya hakkınız yoktur. Üzülmeye, kırılmaya, kızmaya, incinmeye, küsmeye, kızdırmaya, incitmeye, küstürmeye de hakkınız yoktur. Efendim, siz toplumun malısınız. Toplum sizi daima dinamik, güçlü, verimli, akıllı, mantıklı görmek ister. Siz büyük okyanusta bir transatlantik olmak zorundasınız. Aslında ne olmak istediğinizi kimse merak etmez. Birileri merak edip sorsaydı yüreğinizdeki derin özlemleri açarak, okyanusta bir transatlantik değil, küçük bir martı olup özgürce uçmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Hep başka şeyler sorarlar. İlerisini düşündünüz mü? Tüm ihtimalleri hesap ettiniz mi? Önünüzü görebiliyor musunuz? Haykırırsınız. Hayır, ilerisini düşünmedim. Tüm ihtimalleri hesaplamadım. Önümü görmüyorum. Biz beşeriz. Her şeyi, özellikle de geleceği inceden inceye bilmek zorunda değiliz ki. Yarını bilmemek bugünü doğru ve mutlu yaşamanın belki de tek şartıdır. Filan yılın filan ayında öleceğinizi bilseniz bugünden keyif alabilir misiniz? Ölme ihtimalimiz hep var. Buna rağmen yaşıyoruz ve hayattan zevk alıyoruz. Gelecekte olabilecek kötü ihtimalleri düşünüp günümüzü zehir etmenin ne anlamı var? Bence herkes zaman zaman hüzünlenebilmeli. Yani herkesin hüzünlenme gibi bir hakkı var. Ama kendini bırakmaya hakkı yok. Hüznü, kederi sürekli kılmalı insan. Düşünmeliyiz ki hüzün bulutlarının üzerinde de güneş daima parlamaktadır. Dağların bittiği yerde ovalar başlar. Tırmanmaktan yorulduğumuzda ovanın yakın olduğunu düşünün. Ferhat her kazmada suya, yani umuda ve sevdaya biraz daha yaklaştığını düşünmeseydi dağları delebilir miydi? Vur kazmayı dağ Ferhat, çoğu gitti, azı kaldı. Öte yandan hayatı kimin daha doğru gördüğünü, düzgün yaşadığını, kimlerin daha iyi kavradığını kim bilebilir? Hayatı mantıksal olarak tüm teferruatıyla planladıklarını zannedenler mi hayatı daha doğru yaşıyor, yoksa inançlarına ve duygularına güvenenler mi? Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. Kate Moorhead. Başarılı insan olmanın bir sırrı var mı? Bir değil, iki sırrı var. Birinci sır umut. İkinci sır say. Yani gayret, çaba, çalışma. Başarıyı yakalamış insanların hayatını okuduğunuzda bu iki unsurun öne çıktığını daima görürsünüz. Peygamberlerin hayatında da bunlar var. Düşünün ki Hazreti İbrahim ilahlık taslayan Nemrut'un karşısında mağara yalnızlığını yaşamaktadır. Nemrut'un her türlü gücüne karşılık Hazreti İbrahim'in maddi hiçbir gücü yoktur. Hazreti Musa Firavun karşısında benzer durumdadır. Hazreti İsa ise Roma despotlarıyla karşı karşıya geldiğinde yanında kendisine inanan sadece birkaç kişi bulur. Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a gelince hem yetim hem öksüz hem fakir. Yanında sadece bir kadın Hazreti Hatice ve bir çocuk Hazreti Ali var. Tüm güç Ebu Cehil'in elinde. Görüntüye göre hükmetmeye kalksanız peygamberlerin rakiplerinin kazanacağına tereddütsüz hükmedebilirsiniz. Fakat peygamberlerde rakiplerinde olmayan bir şey var. Umut ve gayret. Yüreklerini hakka kitleyip umutla yürüyorlar. Ne tehditler yıldırabiliyor onları, ne ordular durdurabiliyor. Sonuç, başarı. Batı'da da aynı kurallar geçerli. Bir Edison'u hatırlayalım. Ampulü yakıncaya kadar 20 bin deney yapmış. 20 bin deney yapmak kolay değil. Bunu yapabilmek için coşkulu bir umut lazım. Tabii ki salt umut yetmez. Yanı sıra çalışmak da gerekli. İkisinin birlikliğinde olmazlar olur. Sonunda ampul yandı. Dünya ışıl ışıl oldu. Başarının iki sırrına umut ve gayret kilitlenen insanda iki zaaf gelişmez. Birinci zaaf umutsuzluk. İkinci zaaf tembellik. Neticesi başarı. Çocuklarımız umutlarımız ve ufuklarımızdır. Onları gerektiği gibi emek harcamaz, adeta gergef işler gibi işlemezsek, ulaşacağımız nokta başarının doruğu değil, hüsranın gayyasıdır. Öyle bir gaye kuyusu ki hem umutlarımız yiter, hem çocuklarımız yiter, hem de kendimiz yiteriz. İnsan her zaman kendi üzerine düşeni umutla yapmalı. İnsan önce üzerine düşeni yapmalı. Bunun üstünde ısrarla duruyorum. Çünkü bunsuz gelişme olmaz, başarı da olmaz. Biz ise hem çok tembeliz hem de çok kolaycıyız. Hem de çok sabırsızız. Her istediğimize fazla çaba göstermeden, bedel bile ödemeden kavuşmak isteriz. Kavuşmayınca da hayata küser, olumsuz düşüncelerde kendimize tüketiriz. Hele gençlerimiz, umutlarımızın odak noktası yaptığımız gençlerimiz çok daha aceleci ve sabırsızdır. Çoğu televizyon dizilerinde gördükleri hızlı akışlı hayatın dingin akışını karıştırıyorlar. Her şey televizyondaki dizi filmler gibi birkaç saat içinde olup bitsin, hayat tüm nimetlerini hiçbir emek harcamadan sunsun istiyorlar. Bu olmayınca da umutsuzluğa düşüyor ve hırçınlaşıyorlar. Hatta bazen hayattan kaçıp uyuşturucuya kapılıyorlar. Hayat bazı gençlerimizin zannettiği gibi fazla yeknesak, fazla tek düze değil aslında. Yeteri kadar eğlendirici, macera yüklü, çeşitli ve orijinal. Hayat önümüze öyle güzellikler serer ki ama o güzellikleri görmeye göz, çözmeye sabır ister. Gençlerin çoğu ise aceleden baktıkları yeri görmüyor. Nasıl yiyorlarsa fast foodlarda alelacele öyle yaşıyorlar. Oysa hayat bir laboratuvardır, bir botanik bahçesidir, bir kuş cennetidir, bir kelebek koleksiyonudur, bir hayvanat bahçesidir. Kur'an'ı anlamıyla cennetin bir numunesi ahiretin tarlasıdır. Bütün yönleriyle keşfedilmek istediğinden hayatın hiç acelesi yoktur. Yaşayın, keşfedin ve zevk alın. Unutmayın ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır Bediüzzaman.